Bosch Time. Sport Time.
Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de jimnastik. Jimnastik sporu eski Yunan ve Mısır uygarlığına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Yaygınlaşma süreci ise 1800'lü yıllar. Kitleleri derinden etkilemiş olmalı ki 1896'da modern olimpiyatlar için seçilen 7 spor dalından biri olarak jimnastik tarihe geçer. Ülkemizdeki ilk jimnastik faaliyetleri ise Galatasaray Mektebi Sultanisi'nin kuruluşuyla başlar. 1868'de Fransa'dan getirilen beden eğitimi öğretmeni Monsieur Creux, jimnastiği Türkiye'ye getiren ilk kişi. Bu arada Galatasaray Lisesi'ne ilk kez bir Türk beden eğitimi öğretmeni Faik Üstün İdman atanır. Faik Bey aynı zamanda Türkiye'nin ilk idmancısı yani antrenörü kabul edilir. 1879 yılından sonra çok sayıda sporcu yetiştiren Faik Bey bu görevde uzun süre çalışır. Hatta jimnastikte Faik Bey ekolü denilen bir akım da yaratır. Üstelik 1899'da Jimnastik yahut Riyazat-ı Bedeniye adlı bir kitap da yayınlar. Bu kitap modern Türk sporuna geçiş sürecinde yazılan ilk olması bakımından çok önemlidir. Ülkenin Galatasaray Lisesi'nde başlayan jimnastik macerası nihayet meyvelerini toplamaya başlar. Nitekim 1908'de Londra'da yapılan olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi jimnastikte Aleko Mulos temsil eder. Bu organizasyon aynı zamanda ülkemizin olimpiyat oyunlarına ilk resmi katılımıdır. Derken araya savaş yılları girer ve ülke sporunda uzun süreli duraksama dönemi yaşanır. Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte okullarda jimnastik derslerine yön verme çalışmaları için Selim Sırrı Tarcan görevlendirilir. Selim Sırrı Bey'in göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş bazı genç öğretmen adaylarını jimnastik eğitimi almaları için İsveç'e yollamak olur. Çünkü İsveç dönemin spor bilimleri açısından en etkin ülkesidir. Sınırlı sayıdaki öğretmen grubu İsveç'te ciddi bir eğitimden geçtikten sonra yurda döner ve bu sporun ülke çapında yaygınlaşması için çalışmaya başlar. Türk jimnastiği çalışmalarını 1950'li yıllara kadar organizasyon ve toparlanma faaliyetleriyle sürdürür. Nitekim 1957'de Jimnastik Federasyonu kurulur. 1960'larsa benzer çalışmaların devam ettiği bir dönem olur. Fakat 1970'ler çok farklıdır. Çünkü döneme damga vuran televizyon yayınları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de jimnastik sporunu farklı bir boyuta taşıyacaktır. 1990'lara gelindiğinde Türk jimnastikçileri nihayet Balkan şampiyonalarında birincilikler kazanmaya başlar. 1992'de Suat Şelen ve Murat Canbaş dünya okullar arası jimnastik yarışmalarında birincilikler kazanır. Fakat uluslararası arenada kazanılan üst düzey başarılar için esas 2000'li yılları beklemek gerekecektir. Sonuç olarak bugün Türkiye'de jimnastik sporunun 1923'ten 2023'e uzanan 100 yıllık öyküsünde sınırlı ilgiyle başlayan, zaman içinde ulusal ve uluslararası arenalarda büyüyen, başarılarla süren bir jimnastik başarı hikayesi vardır. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak yayından selamlıyoruz sizleri Spor Daima programıyla. Program ekibini biliyorsunuz, programların hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, tam karşımda programımızın daimi konuğu ve danışmanı Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk jimnastiğindeki başarı duraklarından söz edeceğiz. Ama sözün başında öncelikle bugünün 24 Kasım olduğunu, 24 Kasım'ında yıllardan beri ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlandığını bir kez daha hatırlatalım ve tüm öğretmenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Sen neler söylemek istersin 24 Kasım'la ilgili birkaç cümle?
Tabii ki öğretmenlerimiz hani yani hakikaten çok çok önemli, şu anlamda önemli. İnsanın yaşamının yani yol ayrımlarını belirleyen, kişiyi hayatında ciddi anlamda bir objektif bakış açısı kazandıran. Yani iyi öğretmenler hep akılda kalır ya, ilkokul öğretmeninizin ismini mesela ezbere hatırlarsınız. Tabii. Hatta okulun rengini dahi, sınıfı bile tarif edebilirsiniz. Bu şununla alakalı, yani işte o mekanı, o içinde bulunduğunuz durumu yaşanır hale getiren kişi, size bir bakış açısı sunan, ülkenizi tanıtan, işte bütün dünya ile ilgili coğrafyasından tutun, işte edebiyatı aklınıza ne gelirse, yaşamı anlamanıza yardımcı olan kişi dolayısıyla hep aklınızda kalıyor. Ve bir şekilde yaşınız kaç olursa olsun o kişiyi hatırlıyorsunuz. O yüzden çok, çok önemli.
Çok güzel özetledin. Aslında biz de işte yıllardır hani spor daimada antrenörleri konuşuyoruz, teknik direktörleri konuşuyoruz, birebir sporlardaki hocaları konuşuyoruz. Aslında bu isimlerin hepsi de birer öğretmen değil mi?
Tabii yani antrenörlük de başlı başına bir şey. Tamam olay öğretmenlerimizin yani okuldaki öğretmenlerimizin dışında daha bir konsantre bir olaya odaklanıyor. Fakat o olayda diğer bütün olaylarla ilgili olduğu için bir antrenörün de birçok şeyden beslendiği zaman daha iyi bir antrenör olduğunu görüyoruz. Tabii bu anlamda hemen hemen aynı işi yapıyorlar.
Yani bütün sporcularda bazı hocalarını ayrı yad ediyorlar değil mi?
Elbette.
İşte şu hocamla karşılaşmıştım. Onun bana öğrettikleriyle ben içimdeki potansiyeli de açığa çıkardım diyebiliyor mesela.
Hemen bir tane mesela paylaşayım ben kendi hatıralarımı.
Tabii.
Mesela bir Müjdat hocamız vardı. Müjdat Yalman. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir spor adamıydı. Şu cümlesini hiç unutmuyorum. Bakın çocuklar diyordu. Yani yaş bir anda 35 oluyor ve bir şekilde oraya nasıl geldiğinizi asla ve kata anlamıyorsunuz. Dolayısıyla her gün birbirinden daha değerli, her antrenman birbirinden daha önemli. Eğer bir kariyer yapmak istiyorsanız lütfen buraya odaklanın ve 35'e gelmeden 35'ten çok iş yapma şansınız olsun. Mesela bu benim zihnime bir
kulağa
şekilde
küpe olan öğretmen sözlerinden biri.
Ve 35'e geldiğim zaman dedim ki bu ne kadar da yani ciddi ve önemli bir tespitmiş.
Evet.
Böyle söyleyebilirim.
Aslında bu dediğini şöyle bir cümleyle kapatalım, sonra konumuza da dönelim.
Evet.
Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse diye de bir atasözümüz var.
Deneyim çok önemli tabii.
O deneyimi bazen insan o yaşlarda biraz ihmal edebiliyor. Sonra diyor ki doğruymuş.
Doğal. İşte dediğim gibi doğru isimlerle karşılaşmak yani harika bir şey. O yüzden öğretmenlerimizin hepsinin ellerinden öpüyoruz. Öyle söyleyeyim.
Şimdi senin yazdığın metinde de var. Türk jimnastiğinde de çok doğru isimler var.
Evet.
Biz biliyorsun aylar önce, yıllar önce de andık Selim Sırrı Tarcan. İşte Ankara'da spor salonuna varıncaya kadar da tarif etmiştik. Tarihi garın yanında
evet
diye. Sen hatta çok güzel tanımlamıştın. Çıkarsın terasından bakarsın bütün evet o salonu görürsün diye. Hangi isimleri öne çıkaralım? Çünkü 100 yıllık bir maraton jimnastikte neler var?
Böyle şimdi
akla gelen.
Şöyle bir şey var. Yani ülkemizde jimnastiğin oturabilmesi için önce tam yani hep bütün diğer spor branşlarından bağımsız tek olarak ele alınamıyor.
Hı hı.
Çünkü bir şey var. Yani bir spor dünyasına bir açılış, orayı bir kavrayış dönemi var. Dolayısıyla başlarda jimnastik halterle de birlikte yapılan bir şey. Birbirinden bağımsız hareket etmiyorlar. Temel sebebi sadece bu ve buna benzer spor dallarının bir şekilde ülke tarafından benimsenmesi.
Hemen araya gireceğim. Yani jimnastikle halter arasında ciddi bir ilişki mi var diyorsun?
Şöyle, o zaman şöyle algılanıyor. Çünkü yavaş yavaş benimsemeye başlıyoruz bunları. Hmm. Direkt olarak konuyu bilmiyoruz. Dediğim gibi işte metinde de olan Fransız öğretmenler, Mektebi Sultani hep devreye giriyor zaten, Galatasaray Lisesi. Bir şekilde oradan getirilen uzman kişiler bize bir şeyleri aktarıyorlar ama şey var, jimnastikle bütün dünyadaki her olay gibi bir şekilde bir evrim süreci geçiyor, bir gelişim süreci geçiriyor. Fakat başlarda şöyle bir algı var. Hani eğer halterde çalışır isek kaslarımız ya da işte vücudumuzun şeyi, o dengesi, fit hali daha da belli bir noktaya gelebilir diye. Ama zaman içerisinde bununla çok da alakalı olmadığı gibi bir takım noktalar da geliyor. Sadece çıkış noktasında böyle bir şey var.
O dönemin anlayışı böyle gidiyor.
Evet, çünkü şey var işte, spor bilimleri, spor hekimliği hepsi, antrenman bilimleri ilerledikçe hani kaslara nasıl yüklenilmesi gerektiği, bütün branşlarda farklı kaslar kullanıldığı için, örneğin bir yüzücü ya da bisikletçinin farklı olduğu gibi, değişik antrenman metotlarına doğru daha sonraki yıllarda zaten sadece biz değil, bütün dünya bu anlamda ilerliyor. Dolayısıyla ilk başlarda biraz, yani bizim topraklarımızda biraz halterle jimnastik iç içe. İşte o adı geçen Faik Üstün değil mi? Bakın soyadına dikkat ederseniz.
Yani. Ki o muhtemelen soyadı kanunundan sonra belki de Atatürk bile vermiş olabilir.
Yani çünkü şey var, tam da kişiyi tarif eden bir şey. Evet. Çünkü Faik Bey'den mutlaka bahsetmek gerekiyor. Öyle bir komple sporcu ki ben hakkında birçok şey okudum. Hı hı. Yani hakikaten kendisi zaten bizzat herhangi bir spor yapılmadan görüldüğü zaman bile şu söyleniyor, yani ne kadar atletik bir kişi. İşte aletle jimnastikle de işte yer hareketlerinde de bir takım şeyleri o kadar profesyonelce yapabiliyor ki artık üstün idman. Bakın dikkat edin, metinde de geçiyor, Türkiye'nin ilk antrenörü falan kabul ediyor. Dolayısıyla biz bazı sporları tanıdığımız zaman jimnastik de bunlardan bir tanesi, mutlaka etrafta bir çember oluşuyor. O, yani insan çemberi oluşuyor. O çember içerisinde de mutlaka surette her dalda olduğu gibi bir takım isimler öne çıkmaya başlıyor. Yani o, yani diyelim ki bir grup var, bir şey öğretmeye çalışıyorsunuz ama bazıları çok daha şey verimli hareket edebiliyor ve hemen öne çıkıyor. İşte o öne çıkan isimler bir şekilde şey yapılıyorlar, değerlendiriliyor. İşte Faik Üstün İlman gibi isimler, bunları seçiyorlar. Tam da Cumhuriyet döneminden sonra da zaten onlar bir şekilde daha da okullarda, özellikle okullar biliyorsunuz şey, sporun şeyi var, temel taşı diye.
Tabii.
Yaygın hale gelebilmesi için işte dönemde, mesela bu da son derece ilginç bir tespit. İsveç bu anlamda çok ileride kabul ediliyor. Oraya bir eğitim süreci var. Oraya gidip geldikten sonra yurt çapına dağılıyorlar. Bazıları direkt olarak antrenör gibi olurken bazıları da işin yönetiminde. İşte mesela Selim Sırrı onlardan bir tanesi. İşte
karar verici mekanizmada değil mi?
Evet, şey var, işin teknik yanı var. Mesela sporla uğraşıyorsunuz. Hani futboldan bahsediyoruz ama futbolun mesela bir sürü bir teknik taktik disiplinleri var. Bunun kitaba dökülmüş hali var, kuralları var vesairesi var. İşte bunlar farklı görevdeki insanlar tarafından paylaşılıyorlar. İşte bakın neyi gördük? Jimnastik üzerine bir kitap yazılmış. Ne kadar enteresan. O zamandan beri mesela bugünlere gelene kadar alınan ilk şey, yani ciddiye alınan ilk eser. Dolayısıyla onun üstüne merdiven koyuyoruz. Cumhuriyet'te işte 30'larda dönemi düşünürsek tabii ki bir gelişim süreci var her anlamda. Sanatta, müzikte vesaire. Spor da bunun içerisinde ama beklemek gerekiyor tabii ki. Yani algılamak
gerekiyor. Meyvelerin olgunlaşmasını, sonuç almayı beklemek
gerekiyor. Algılamak gerekiyor. 30'lar, 40'lar, 50'ler derken 50'ler bütün spor branşlarında şuna dikkat ediyoruz. Artık Türkiye'de belli bir noktaya gelmeye başlıyor ülke olarak 50'lerde. Dolayısıyla kurumlaşma dönemi. Metinde de belirttiğim gibi 30'da 20'ler meseleyi algılama, 30'lar organizasyonu nasıl yapabiliriz, 40'lar işte bu ikisini karması gibi, 50'lerde de kurumsallaşma. Genel olarak spor federasyonlarına baktığımız zaman 50'lerde kurulduğunu görüyoruz. Futbol gibi çok üzerine düşülen bir şey belki 23'te ama mesela yan sporlar, tabii yan belki bir yanlış bir tabir oldu ama hani futbolun dışında kalan sporların biraz daha 50'lere doğru federasyonlaştığını, işin iyice ciddiye alındığını, işte yavaş yavaş Balkan şampiyonaları, işte Avrupa şampiyonaları, olimpiyatlara sadece katılmanın bile son derece önemli oldu. Çünkü oraya katılabilmeniz için biliyorsunuz bir takım oluşturmanız gerekiyor. İşte bunun adı milli takım zaten. Başında antrenörün olması gerekiyor ama bütün bunlar çok ciddi süreçler ve çalışmalar gerektiriyor. İlk planda sonuçtan ziyade biz de varız çabası var.
Dahil olmak bile önemli.
O dahil olduktan sonra zaten şey var, yani mesele ne kadar ciddiye alınıyorsa ve kendi içinizde ne kadar bu işi seven ya da profesyonel işin ehli kişilere teslim ettiğiniz andan itibaren yavaş yavaş yüzümüz gülmeye, o madalyalar gelmeye ya da halk arasında hakikaten evet jimnastik diye bir spor var ve ona doğru bir yönlenme başlıyor.
Bilmeyen dinleyicilerimiz adına soracağım. Jimnastik ve atletizmi aynı anlamda mı kullanıyoruz? Bambaşka.
Hayır, bambaşka. Tabii. Yani. Farklı. Çünkü mesela iki spor içinde sporların atası yakıştırması yapılır. Birisi vücudun hareketliliği içindir. Birisi de o şey var, yani uzun mesafeli koşular vardır falan. Atletizmin mesela olimpiyat oyunları sporun kökeni derler.
Tabii.
Ama jimnastik öyle bir spor ki son derece adapte olunması öyle hakikaten çok zordur. Mesela bir denge hareketini düşünün. Tabii. Oradaki denge unsurunun nasıl sağlanması gerektiğini, oradaki konsantrasyonu. Mesela denge hareketinde bir jimnastikçi gördüğünüz zaman 10 santimetrelik bir şeyin üzerinde.
Neler yapar değil mi?
Yani dolayısıyla şimdi oradaki konsantrasyonu düşündüğünüz andan itibaren meselenin ne kadar zor olduğunu görürsünüz. Bu size aynı zamanda şunu söyler. İşte bakın bir sporcu var, bu kadar konsantre olabiliyor. Hatta küçücük konsantre kayıpları. Küçücük, yani müthiş bir seri sunar Ama son atlayışta yere tam manasıyla ayağıyla tam düşemezse bir anda o sporcunun yüzünün düştüğünü görürsünüz. Burada da şunu görürsünüz.
Çünkü hakem heyeti bekler puan kırmak için.
Evet, burada da şunu görürsünüz. Jimnastik ne kadar yani neredeyse kusursuzun
aralığı. Bu hedefliyor değil mi?
Hedefleyen bir şeydir. O yüzden de şey derler yani bu komple çok enteresan bir spor. Hani çok zordur altından kalkmak ve yani yetiştirilmeniz için çok çok küçük yaşlarda başlamanız gerekir.
Tam ağaç yaşken eğilir.
Tabii. Sadece bir parante hareketiyle başlar. Arkasından devam eder ve biz olağanüstü bir fiziğe, fizyonomiye ve hareketliliğe doğru evrilirsiniz ki bu milli takıma kadar sürer. Fakat şöyle bir durum da olur. Siz bütün bunları yapmışsınızdır ama diğer ülkelerde de, farklı ülkelerde de aynı çalışmalar yapılır. Siz biriyle bir karşılaşırsınız ki ortada bu sefer bambaşka bir kusursuzluk görürsünüz. Mesela bir dönemin Romanyası
Tabii. Böyleydi.
Metinde geçen o televizyon yıllarında da bunu gördük zaten.
Kimdi o ünlü Nadia Comaneci?
Nadia Comaneci. Mesela şöyle bir şey oluyor. Çıkıyor gösterisini yapıyor. Halen ben mesela seyrederim şeyde internet ortamında. Yani öyle bir seri ki o. Hakikaten çok enteresan. Şey de vardır. Bu anekdot çok söylenir ama çok önemli bir şeydir bence. İlginçtir. Bu dönemi teknolojiye bütün hakemlerden 10 puan aldığı için onu tabelaya yansıtamaz. Çünkü böyle bir şeyin olması
hesaplanmamıştır.
Beklenmemiştir. Bakın kusursuzluk nasıl. Arkasında Olga Korbut gelir, işte bir sürü
isimler
gelir ve biz hakikaten işi benimsemeye başlarız. 70'li yılları çok iyi hatırlıyoruz.
Tabii, yaş itibariyle.
Yaş itibariyle mesela hakikaten ekrana kilitleniyorduk. Sağ olsun TRT ekranı bize tamamen bu imkanı veriyordu.
Veriyordu, evet.
Ortada olağanüstü bir şey olduğunun farkına varıyorduk. Varıyorduk ama ülkemize girmesi, gelmesi ve o kusursuzluğa yakın sporcular yetiştirmek de şeydi, zordu ama başardık.
Çok doğru.
Son döneme doğru başardık.
İsimler üzerinden gidelim mi? İyi çıkardığın isimler var mı?
Elbette. Böyle, mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Tokyo'da 2020'de Ferhat Arıcan Türkiye'ye ilk kez en büyük başarıyı tattırdı. Hı-hı. Mesela olimpiyatta bronz madalya aldı. Ama şimdi,
Jimnastikte.
Ama şöyle de bir şey var. Bakın bu sporcumuz paralel bar var biliyorsunuz. Hı-hı, böyle iki taraflı tutup arada hareketler yapılan ve son derece dengenin yine çok konsantrasyonun çok ön planda olduğu bir şeydir. Üç farklı hareket getirdi. Bu şuna şu demek yani jimnastikte hareketler var. Onlar bir takım isimlerle yani yapan sporcuların isimleriyle anılıyor ve siz yaptığınız seride
yeni bir figür dahil ediyorsunuz o
spora. Dahil ediyorsunuz ve siz o figürü mükemmel yaptığınız zaman tercih etmeyebilirsiniz. Göstereceğiniz o şeyde sunacağınız o şeyde seride kullanmayabilirsiniz. Zorunlu hareketler var. O zorunlu hareketlere bir takım hareketler ekleyebilirsiniz ama. Biz derken Ferhat İzmirli kendisi yeni hareketler buluyor. Dolayısıyla bütün dünya jimnastiği onu görüyor ve 3 ayrı hareket sistematiğini jimnastiğe kazandırıyor. Bakın şimdi 1904'lerden 5'lerden işte bir şekilde tarihsel sürecinden bahsettiğimiz şey o bahsettiğimiz jimnastik sevgisiyle ne noktalara
yani
geliyor?
Dikilen fidanların ağaç olduğu günler diyorsun değil mi?
Verilen emeklerin. Dolayısıyla ritmik jimnastik var mesela. Ritmik jimnastikte de başarılarımız var. Dolayısıyla mesela 2020'de Avrupa ikinciliğimiz var. 2022'de üçüncülüğümüz var. Şimdi bak bir de şeyler var. Şunları hatırlatmak isterim mesela. Hani jimnastikte bir takım şeyler var yani. Farklı gösterinizi sunduğunuz, hareketlerinizi yaptığınız bölümler var, dallar var. Mesela yer hareketleri var. Mesela işte atlama masası var. Biraz önce bahsettiğim
Kutlu beygirde var mıydı?
Olmaz mı? Halka var, işte asimetrik bar var vesaire. Şimdi bütün bunların hepsine baktığınız zaman birbirinden yani istediğiniz kadar şey olun, jimnastik vücudu anlamında fit olun. Hakikaten çok bağımsız şeyler gibi. Birinde dengede duruyorsunuz. Birinde işte yer hareketlerindesiniz. İki zorluk birbirinden çok farklı. Nasıl bir vücut eğitimi ise bu siz orada kendinizi gösterebiliyorsunuz. O yüzden dünya şampiyonalarında olimpiyatlar olduğu zaman mesela ben ekrana kilitlenirim. Çünkü çok keyiflidir. Öyle bir şey seyredersiniz ki seyrettiğiniz serinin daha iyisinin olmasını artık bu saatten sonra biraz zor dersiniz. Bir başka sporcu gelir. Hakikaten onun üzerine çıkabilir. Ciddi bir psikolojik ağırlık vardır. Çok zorluk derecesi çok yüksek. O yüzden özellikle yer hareketlerinde inanılmaz seriler sunulur mesela. Hı hı. Onları seyrederken gerçekten çok büyük keyif alırsınız. Olayın uzağında olmanıza rağmen. Ama sporcular olayı o kadar ciddiye alıyorlar ki her şey. Bütün o hazırlık süreci o seriyi başladığı anki psikolojiyle direkt olarak İlgili. Alakalı. Ve mesela bizim yine TRT'de yapılan programlarda bir sporcunun yaptığı seri açısından şunu da göremeyebilir kişiler. Evet, o seriyi seyrederler ama yapılan hataları tam manasıyla tespit edemezsiniz. Meselenin tam içinde olmadığınız için. Oraya bir antrenör arkadaşımız gelip onu yorumladığı andan itibaren, onun yorumlarıyla birlikte orayı seyrettiğiniz andan itibaren şöyle bir noktaya gelirsiniz. Bir başka soru. Diyelim ki televizyonun sesini kıssanız dahi siz başlarsınız puan kırmaya. Dolayısıyla yani nereden...
İşin mantığını kavradıkça.
Evet, işte o işin mantığı kavrandıktan sonra jimnastiğin inanılmaz bir şey olduğuna karşı karşıyasınız. Şunu da hemen bu kendi yani yaşadığım bir şeyi anlatayım. TRT Avaz'da bir televizyon bir spor programında görevlendirildim ve jimnastik konusunda bir şeyler yapmam istendi. Ankara 19 Mayıs zaten benim evimdi. Orada doğdum, büyüdüm. Oradaki tesislere gittim. Buradan kendisine de selamlarımızı yollayalım. Munise Tuna hocamız var. Halen
Munise mi?
Evet. Munise Tuna hocamız. Orada halen görevli. Ben daha önce bahsettiğim, bu kadar detaylı bahsettiğim jimnastik karşılaşmalarını televizyonlarında seyrettim ama şunu hiçbir zaman görmemiştim. Bir yere giriyorsunuz ve oradaki sporcuların nasıl çalıştığını. Kendisine birçok soru sordum. Sağ olsun kabul etti. Sonra yayın ekibimiz gitti, görüntüler aldı vesaire. Öyle bir şeyle karşılaştım ki yani sporcu grubuyla insan gerçekten göğsü kabarıyor. Yani diyorsunuz ki nasıl da bir çalışma içindeymişiz. Aslında biz jimnastiği ne kadar ciddiye alıyormuşuz direkt olarak gözlerimde gördüm. Bu söylediğim olay 2012'lerde, 13'lerdeydi ve ben o gün dedim ki, yani sınırlı bilgime rağmen, dedim ki arkadaş buradan çok önemli şeyler çıkabilir. Zaten de çıktı. Dolayısıyla jimnastiklerimiz hakikaten bir noktaya geldiler. Eskiden o bahsettiğim oturma meselenin oturma yıllarında bir şekilde katılındı. Şimdi Türk jimnastiği biraz Avrupa'yı ya da dünyayı benzetme olsun diye söylüyorum.
Domine mi ediyor?
Domine ediyor. Domineden ziyade biraz tehdit gibi unsuru olarak kabul ediyor.
Geliyoruz diyor yani.
Yani çünkü önceden bir Romen takımı çıktığı zaman mesela dünyadaki en iyi jimnastikçiler mesela Romenler ve mesela Çinliler, Amerikalılar hep öndedirler. Yani tamam bir şekilde oraya çıkılır, bir seri sunulur ama oralardan çok iyi isimlerin geleceğini biliriz. Şimdilerde artık bize acaba bizi burada geçebilirler mi dedirtmeyi başardık yani.
Ferhat dedin değil mi?
Evet, Ferhat Arıcan.
Başka öne çıkarmak istediğin isimler var.
Başka dediğim gibi ritmiş jimnastikte de erkek milli takımımız dediğim gibi 2020'de Avrupa ikincisi oluyor takım halinde. 2022'de üçüncülüğümüz var. Yine 2020 yılında Ukrayna'da yine ritmik jimnastikte aldığımız dereceler var. Çember ve labutta mesela bir de o böyle şeyler de var mesela.
Varyasyonları var.
Varyasyonları var. İşte bir çember var. Bu 50'lerde 60'larda ulav gibi düşünelim. Hani daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum. Yani öyle bir hakimiyet söz konusu ki. Yani işte labutta da olsun, başka şeylerde de olsun. Özellikle burada kadın sporcularımız çok başarılılar. Dolayısıyla farklı farklı branşlarda olmasına rağmen yani kendi içinde jimnastik ana başlık ama farklı branşlar derken işte o bahsettiğim bölümler. Yani müthiş işler yapmaya devam ediyorlar. Gidip yerinde de gördüğünüz zaman ki ben gördüm. Yani bayağı bir gelecek vaat ediyor. Ama dediğim gibi şey var. Küçücük bir sakatlık, hemen ondan da bahsedeyim. O bahsedilen, bu bahsetmeye çalıştığım o kusursuz seriyi tamamen etkileyebiliyor. Sporcu o kadar kendinle barışık ya da o kadar çok çalışması gerekiyor ki.
Kendine o kadar çok emek harcaması
ve gerekiyor. Ve şeyi de hissedersiniz. Bir jimnastik sporcusunun serisine başlamadan önce ne kadar çok çalıştığını yüz ifadesinden de bile görebilirsiniz. O kadar büyük bir disiplin istiyor ki. Hatta bu disiplin içerisinde çalışıp mükemmel işlere imza atıp oraya gelip psikolojinizi koruyamayabiliyorsunuz. O kadar kusursuzluğu hedefliyor. Onun üzerinden verilen puanlar var. Küçük dediğim gibi bir ayak kayması ya da mesela şeyi düşünün, ne kadar zordur, bak gözün önünüze getirin. Halka vardır mesela.
Ya.
İki el tamamen paralel birbirine açılır. Tekrar ayaklar dümdüz olmalıdır.
Orada birçok hareketler yapılır.
Orada mesela ayaklar sağa ya da sola biraz evrildiği andan itibaren o denge çabasında puanınız kırılıyor. Saniyesinde. Dolayısıyla öyle bir şey ortaya konulmalı ki zaten mükemmel performanslar çok az. Ama mükemmele yakın performanslar da zaten büyük alkış alıyor. Ama bir de şundan bahsedelim. Biraz önce ismi geçti. Nadia Comaneci mesela. Türkiye'deki jimnastik algısını değiştirmiştir. Yani o bir şekilde onun sunduğu seri hatta bütün dünyada değiştirdi. Çünkü bir insanın fizyonomik
bunları yapabileceğini,
nerelerden nerelere gelebileceğinin bir kanıtıydı.
Ki o zamanlar 16 yaşında falan değil mi? Çok
evet,
da gençti.
Yani inanılmaz bir şey. Dolayısıyla hani her şeyde olduğu gibi, sanatta olduğu gibi, bütün dünyadaki bütün işlerde olduğu gibi bir öykünmeyle başlıyor biliyorsunuz. Yani birilerine öykünmeniz gerekiyor. Bir çıta o zaten.
Özenmeniz, onu rol modeli kabul etmeniz.
O çıta olduğu için çıtaya doğru hareket etmek gerekiyor. İşte basketbolda Michael Jordan'da olduğu gibi. Ve oraya doğru sizin için bir motivasyon kaynağı oluyor.
Peki artık son dakikalara giriyoruz. Şunu soracağım. Bu spor ülkemizde, eğitim kurumlarımızda, işte ilkokullarımızda, orta öğretim kurumlarımızda, liselerimizde yeterince sahiplenilmiş durumda diyebilir miyiz artık?
Şimdi ben işte gördüm diyorum ya, hatta yıl 2012'de 2023'teyiz.
Ki 2023'ün sonundayız artık.
Yani çok ciddi bir şey var. Gözlerimle gördüm, bir araştırma var.
Bunu şunun için soruyorum Özkan. Yani ille bu sporlarda ulusal ya da uluslararası derece almak olmamalı hedef. Yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu kadar bu spor dalının içine girip çıkan çocuklarımızın, gençlerimizin çok sağlıklı bireyler olabilmeleri adına bunu soruyorum. Yani toplumun sağlıklı yetişmesinin de bir anahtarı oluyor bu tür yatırımlar.
Kesinlikle öyle. Zaten yani bir jimnastik antrenmanını ben seyrettim diyorum ya, seyrettiğim andan itibaren ben mesela futbolcuydum yani. Kendi naizane bir kariyerim vardı. Biz de antrenman yapıyorduk da oradaki antrenmanı gördükten sonra diyorsunuz ki yani kişi ister istemez bir disiplin içine girmek gerekiyor ki zaten bu topluma aynı zamanda pozitif karakterler ortaya çıkmasına zaten son derece yardımcı bir şey. Sizin de söylediğiniz gibi yani bunu gördüm, okullarda ciddi bir teşvik var ve hakikaten biraz eğilimli kişiler bir şekilde değerlendiriliyor. Bunu gördüm,
bir şey
net değil. Olarak gördüğüm için söyleyebiliyorum.
Çok güzel bir
hatta
yok,
kafamda tamam. Hiçbir soru işareti yok. Bunu net olarak gördüm. Ve şu da çok heyecanlandırdı beni. Mesela öyle sporcular seyrettim ki daha işin çok başında olduğunu söylüyorlar. Yahu kız neler yapıyor diyorsunuz siz. Ama onlar diyor ki henüz işin o kadar
daha bir şey yapmaya başlamadı.
Yani. Dolayısıyla bu şey sizi gerçekten motive ediyor.
Son sorum şu olsun. Buyurun. Son iki dakika içindeyiz. Toparlayalım. Mutlaka şu cümleyi de kurayım, şu ismi de vereyim diye bir başlığım varsa onu söyle. Yoksa güzel dileklerle Cumhuriyetimizin
i̇şte
100.
Gibi,
yılında Türkiye jimnastiğini konuştuk.
Yani bir isim vermek gerekirse böyle bir soru geldiği için Ferhat Arıcan dediğim gibi hakikaten çok büyük bir fark yarattı. Bugün herkesin üzerinde titrediği bir sporcumuz halen faal ve yine kendi branşı içerisinde Türkiye'deki birçok insana rol model olmuş durumda. Bir Türk sporcusunun neler yapabildiğini olimpiyat oyunlarında net olarak gösterdi ki bu kadar zorlu bir branşta. O yüzden son olarak ondan bahsedebilirim ve bence Türk jimnastiği iyi durumda ve hakikaten ciddi çalışmalar var ve iyiye doğru gidiyor.
Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, yaklaşık 30 dakika boyunca Spor Daima'da Türk jimnastiğini konuştuk Cumhuriyetimizin 100. yılında. Özkan çok değerli toplu ve ümit verici gelişmeleri bizlerle paylaştı, sağ olsun. Sözün başında söyledim, programın başında. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz ilk 5 dakikada bunu da konuştuk. Aslında her spor dalındaki hocalarda, antrenörlerde, teknik direktörlerde bir yanıyla öğretmen diye. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize ve öğretmen vasfıyla genç insanlara bildiklerini aktaran herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Spor Daima ekibi olarak Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.